17. ayrım, sayfa 190. Tacizci, Lars Kepler. 48. bölüm. Margot, adamın emniyet müdürlüğünün yer altındaki garajında kendisini beklediğini gördü. Adamın tişörtü göğsünün etrafındaki bandaj yüzünden öne doğru çıkmıştı. Margot ona doğru yürüdü ama bebek içinde hareket edince durmak zorunda kaldı. Üstleri naylon kaplı seyyar masalar, Philip Cronset'in deposunda alıkonulan, sıraya dizilip numaralanan ve incelemeyi bekleyen nesnelerle doluydu. Başka bir meslektaşları diğer yönden yaklaştı ve Margot onun adama beğenisini ifade eden bir şey söylediğini duydu. Sonra adam asansörlere doğru yürümeye devam etti. Adamın kirli sakalının koyu gölgesinin vurduğu yorgun yüzü parlak ışıkların altında kırılgan görünüyordu. Margot ele geçirilen çok sayıdaki malzemenin kataloglama çalışmalarının adamın arkasında devam ettiğini görebiliyordu. Birinci masada yaldızlı bir yatak başlığı, içinde kolalanmış ve katlanmış çarşaflar bulunan tahta bir sandık, yıpranmış kitaplar ve üç çift spor ayakkabı duruyordu. Margot adamın yanına gelince "Nasılsın?" diye sordu. Adam elini kaburgalarına götürerek "Bir şeyim yok" dedi. "Ama zihnim susmak bilmiyor. Her şey gözümün önüne geliyor ve kadın biraz daha yana, sadece 3 milimetre sola ateş etseydi ölmüş olacağımı düşünüp duruyorum."
"Yanınızda destek kuvvet olmadan oraya gitmemeliydiniz."
"İçeri girmemiz gerektiğine ben karar verdim. Ama Yuna'nın içinde bulunduğu durumu kavrayabildiğimi sanmıyorum. Adam yere yığıldı ve silahını düşürdü."
"Zaten Yuna orada olmamalıydı."
"Her şeyi berbat ettik." Adam başıyla onayladı. "Vurulduğumu hesaba katarsak belli ki bir iç soruşturma açılacak. Ama muhtemelen ulusal polis suçları biriminde son bulacak. Yani bu konuyu etraflıca konuşmamız gerekecek." Margot kadın anatomisini gösteren soluk bir okul posterine baktı. Gözler mavi tebeşirle boyanmıştı.
"Ama Yuna olmasaydı Philip'i asla yakalayamazdık" dedi.
"Philip'i ben yakaladım. O işi yapan bendim. Yuna yerde yatıyordu."
Floresan lambaların ve ışıklı büyüteçlerin göz kamaştıran parlaklığı, masaların üstünde duran nesnelerin arasındaki plastik yüzeylere çarpıp yansıyordu. Margot geniş bir karton kutunun içinde ve ESD korumalı ambalajlara sarılı duran mercekleri ezilmiş 3 video kameranın yanında durdu. Dipnot, ESD koruma. Elektrostatik deşarj. Farklı elektriksel yüke sahip iki nesnenin birbirine yaklaşması veya temasıyla oluşan çok hızlı elektrik akışıdır.
"Birileri Philip'in videolarını kurbanların videolarıyla eşleştirmeye çalışıyor mu?" diye sordu.
"Herhalde."
"Ama dil takısını ya da geyiğin geri kalanını bulamadın, öyle mi?" Adam biraz sabırlı ol diyerek gülümsedi. "Bunlar sadece depodan çıkan malzemeler. Acelemiz yok. Önemli olan her şeyin bitmesi ve onu yakalamamız."
Elde boyanan bir yığın kurşun askerin yanından geçtikleri sırada Margot cinayetlerin işlendiği dönemde Philip'in depoda yaşadığı düşünülürse porselen geyiğin geri kalanının ve Satürn sembolü takının orada olması gerektiğini düşünmeden duramadı. "Aradığımız kişinin Philip olduğundan nasıl emin olabiliriz?" diye sordu.
"Philip Karolinska Enstitüsü'nün ameliyathanesinde fakat konuşabilecek hale gelir gelmez itiraf etmesini sağlayacağız."
"Margot, hastanede nöbet tutan biri var mı?" diye sordu.
"Philip göğsünden vuruldu, ciğerlerinden biri harap oldu. Dolayısıyla bunun gerekli olduğunu sanmam."
"Sen yine de bir nöbetçi gönder."
Küçük bir plastik dosyada 20 kadar genç kadının göğüsleri açıkta polaroid fotoğrafları vardı.
Adam "eğer seni rahatlatacaksa yukarı çıkar çıkmaz hallederim" diye cevap verdi. "Hastanede Yuna'yla konuştum. Anlaşılan cinayetleri Philip'in işlemediğini düşünüyor ve..."
"Bu da nereden çıktı?" Adam onun sözünü keserek sinirli bir şekilde gülümsedi. "Yuna'nın benimle gelmesine izin verdim çünkü haline acıdım. Bu bir daha tekrar etmeyeceğim bir hata. Dedektifçilik oynamasına izin veremeyiz."
Margot çabucak katılıyorum dedi.
Her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdı ve bir daha bu soruşturmanın yakınından bile geçemez.
Margot sakince, sadece bunun biraz fazla kolay geldiğini söylemeye çalışıyorum diyerek masaları dolaşmaya devam etti. Adam Margot'a dönüp sırıtarak, Philip vurulduğunda itirafın eşiğindeydi. Maria Carlson'un pencerelerinin dışında dolanıp durduğunu söylemişti dedi. Cinayetlerin işlendiği akşamlar için bir mazereti yok. Fazlasıyla şiddet eğilimli, paranoyak, kafayı kameralarla ve izlenmeyle tamamen bozmuş.
Biliyorum ama...
Kendini iki kadınla depoya kapatmıştı. Keşke orada olsaydın. Kadınları çelik halatlarla bağlamıştı.
Adamın gözleri çukura kaçtı ve uykusuz olduğu anlaşıldığı halde hem gözlerinde bir ışıltı vardı hem de yanakları kızarmıştı. Durup soluklandı ve parmak eklemlerini en yakındaki masaya dayayıp bir süreliğine gözlerini kapadı. O gece çektiği stres ve eziyet ağır bir sarkaç gibi üstüne çullanmıştı. Kız kardeşlerden birini etkisiz hale getirmeden önceki son atışın ardından vücudunun yan tarafından akan kanlar kot pantolonunun belinden aşağı süzülürken kulaklarında beliren çınlamayı düşündü. Kendisini paramparça etmeye çalışan devasa köpek, Birger Jarl otelindeki seks partisi ve tanımadığı bir kadınla yaptığı korunmasız seks aklına geldi. Ne kadar iradesiz olduğunu, kendini ne kadar az tanıdığını düşününce gözleri yaşlarla doldu. Birdenbire evine, karısının yanına gitmek, sıcak yatağında Katrina'nın arkasına kıvrılmak, onun el kreminin kokusunu içine çekmek, çirkin yatak çoraplarını ve büyük ayı takım yıldızını andıran sırt lekelerini görmek için yoğun bir istek duydu. Margot modası geçmiş bir gramofonun yanından geçti ve bir kartonun üstünde sergilenen mücevherlerin önünde durdu. Bir tükenmez kalem çıkarıp lekeli gümüş yüzükleri, broşları, kopuk zincirleri ve haçları karıştırdı. Kalemiyle kalp şeklinde bir kolye ucunu aldığı sırada cep telefonu çaldı. Margot kalbin yeniden kartonun üstüne düşmesine izin vererek cep telefonunu çıkardı ve soyadını söyleyerek cevap verdi. Sesinin tınısı adamın ona dönmesine neden oldu. Margot o anı Philip'in eşyaları arasında parlak ışıklar altında dikilişlerini ve kendi kalp atışlarının bir süreliğine diğer her şeye baskın gelişini her zaman hatırlayacaktı.
Adam ne oldu diye sordu.
Margot ona baka kaldı. Boğazı kupkuru olduğu için konuşamadı ve çenesinin titrediğini fark etti.
Bir film diye tısladı. Bir film daha gelmiş.
Adam siktir diye söyledi ve asansörlere doğru koşmaya başladı.
Masaların yanından geçerek asansörlere doğru koşarlarken Margot nefes nefese hastaneye ara dedi. Philip'in kaçıp kaçmadığını kontrol et. Adam asansörün düğmesine bastı ve telefonu kulağına götürürken Margot ona yetişti. Asansör yavaşça gümbürdedi. Margot çok hızlı hareket ettiğinden pelvik bölgesine şiddetli bir ağrı saplanmıştı. Adam telefonu kulağından çekmeden Margot'a bakıp başını iki yana salladı. Kadın soluk soluğa gitmiş mi diye sordu.
Cevap yok dedi adam endişeyle.
Asansör iki kat yukarıda durunca Margot kendi kendine küfürler fısıldayarak tekrar düğmeye bastı. Sonunda hastanede birisi telefonu açtı. Miskin bir ses adama yoğun bakım servisine ulaştığını söyledi.
Adım Adam Yusuf, Ulusal Suçlar Araştırma Şubesi'nde dedektifim ve Philip Kronstedt isimli aslanızın hala orada olup olmadığını öğrenmem gerekiyor.
Hattın diğer ucundaki adam,
Philip Kronstedt mi dedi?
Adam dinleyin, beni dinlemeniz gerek diye yalvarırken ne kadar tutarsız konuştuğunu fark etti. Gidip yerinde olup olmadığını kontrol etmenizi istiyorum.
Telefonun diğer ucundaki kişi saçma bir kaprisi yerine getirircesine iç geçirdi. Fakat adam onun haizeyi masasına koyduğunu ve uzaklaştığını duydu.
Margot'a kontrol etmeye gitti dedi.
Asansörün kapıları arkalarından kapanırken Margot, kimliğini teyit ettiklerinden emin ol dedi.
Binanın içine hapsolan kafes hayvanları gibi kıpırdanıp duruyorlardı. Adam omzuyla polis korosu konserinin duyurusunu yapan bir posteri örseledi. Nihayet hattın diğer ucundaki ses yavaşça, ''Philip Kronstedt hala ilaçların etkisi altında uyuyor.'' dedi. Adam Philip uyuyormuş diye tekrarladı. 49. Bölüm. Adam Margot'un önüne geçerek koridorda koşmaya başladı. Philip Kronstedt o sabahın erken saatlerinde acil servise getirildiğinde kendisi acilen uyutulmuştu. O zamandan beri de aynı durumdaydı. Seri katil hala serbestti. Margot adamın peşinden ofise girdi ve pencerelerden içeriye sızan soluk güneş ışığında Kronoberg Parkı'ndaki ağaçların tepelerini gördü. ''Elimizde bir kopya var mı?'' Adam görünüşe göre var diye cevap verdi. O video dosyasına tıklarken Margot da soluk soluğa bilgisayarın karşısındaki ikinci sandalyeye çöktü. Kuyruk sokumu batıyordu. Arkasına yaslanınca gömleği şişkin karnının üstüne sıyrıldı. Adam film yayınlanalı 2 dakika olmuş diye fısıldayarak medya oynatıcıyı başlattı. Kamera bir kuş kirazı ağacının dalları arasından hızla geçiyordu. Yapraklar bir an için gürültüyü karartıyor, sonra ekranda alt tarafı buğulanmış bir yatak odası penceresi beliriyordu. Bahçe gölgeliydi ama beyaz gökyüzünden süzülen ışıklar pencerenin pervazında ışıldıyordu. Kamera tekrar geriye gittiğinde üzerinde iç çamaşırları olan bir kadın odaya girdi. Üstünde eski saç boyası lekeleri olan beyaz bir havluyu bir sandalyenin arkasına astı, sonra durup bir elini duvara dayadı. Adam bir dakika dedi. Oda tavandaki lambadan yayılan yumuşak ışıkla doldu. Aynanın üstündeki parmak izlerini ve Modern Sanat Müzesi'ndeki Picasso sergisinden alınan posterin çevresinin hafifçe yana yattığını seçebiliyorlardı. Kamera yana kayınca her ikisi de komodinin üstünde kızıl kahve renkli porselen bir geyik kafası gördüler. Margot soluk soluğa, geyik diyerek ekrana doğru yaslanınca saç örgüsü omzundan düştü. Suzanne'la Kern'in elinde tuttuğu kopuk geyik başı tıpkı bunun gibi bir süs eşyasına ait olmalıydı. Yatak odasındaki kadın bir eliyle ağzını kapatıp yavaşça komodine doğru yürüdü, çekmeceyi açtı ve içinden bir şey aldı. Başucu lambasının ışığında yüzü daha belirgin hale geldi. Soluk kaşları ve düz bir burnu vardı. Fakat gözleri koyu çerçeveli gözlüğünün camlarındaki yansımanın ardına gizlenmişti. Ağzı gevşek görünüyordu. Süt yeni kırmızıydı ve yıpranmıştı. Beyaz külotunun içinde bir tür hijyenik ped vardı. Kalçasının bir yanına bir şey sürttü. Sonra küçük beyaz bir çubuk çıkardı ve kasına batırdı. Adam ne yapıyor diye sordu. Bu bir insülin iğnesi. Kadın kalçasına bir pamuklu çubuk bastırırken gözlerini bir an için kapadıktan sonra tekrar açtı. Şırıngayı çekmeceye koymak için öne eğildiği sırada çarptığı küçük geyik biblosunu devirdi. Geyiğin kafası kopup yere düşerken keskin ışıkta küçük parçalar uçuştu. Adam bu da neyin nesi diye fısıldadı. Kadın bıkkın bir yüz ifadesiyle yere eğildi ve porselen kafayı alıp komodinin üstüne koyduktan sonra yatağın etrafından dolanarak buğulu pencereye doğru yürüdü. Bir şey onu durdurup dışarı bakmasına ve pencerenin ötesindeki karanlığı yoklamasına neden oldu. Kamera yavaşça geri çekildi ve merceğe birkaç yaprak değdi. Kadın endişeli görünüyordu. Elini uzatıp jaluzilerin ipini yakaladı ve bir yana çekerek kilidi açtı. Jaluziler aşağıya indi fakat hizaları eğri olduğu için kadın ipi tekrar çekip bir kez daha bıraktı, sonra pes etti. Hasarlı jaluzilerin arasından bakıldığında odaya sırtını döndüğü ve film aniden sona ermeden önce sağ kalçasını kaşıdığı görülebiliyordu. Adam sesi titreyerek ''Pekala, biraz yorgunum'' deyip ayağa kalktı. ''Ama bu çılgınca, öyle değil mi?''
''Peki ne yapacağız? Filmi yeniden mi izleyeceğiz?''
Margot'un telefonu masanın üstünde vızıldadı. Telefonun ekranını çevirince arayan kişinin adli tıp ekibinden biri olduğunu gördü. ''Açar açmaz neler buldunuz?'' diye sordu.
''Aynı durumdayız. Filmin veya bağlantının izini sürmek imkansız.
Margot o halde birinin cesedi bulmasını bekliyoruz dedi ve telefonu kapattı.
Kadın yaklaşık 1 metre 70 santim boylarında, 60 kilodan hafif dedi adam. Saçları kuruduğunda büyük ihtimalle koyu sarı.
Margot monoton bir ses tonuyla, tip 1 diyabeti var. Geçen sonbahar Picasso sergisine gitmiş, saçlarını düzenli olarak boyuyor diye ekledi.
Adam kadının tüm yüzünün aydınlandı, karenin büyük bir renkli çıktısını alarak kırık jalüzileri var dedi.
Duvara gidip çıktıyı uzanabildiği kadar yükseğe astı. Ellerinde tek bir fotoğraf dışında ne bir isim ne de adres vardı.
Adam bitkince 3 numaralı kurban dedi.
Fotoğrafın solunda ilk iki kurbanın yine YouTube kliplerinde alınan fotoğrafları vardı. Aradaki fark ise ilk iki resmin altında isimlere ve cinayet yerinde çekilen fotoğraflara ek olarak olay yerlerinin ve otopsilerin adli analizlerini içeren raporların da bulunmasıydı. Maria Carlson ve Susanna Kern. Yüzlerine, boyunlarına ve göğüslerine isabet eden çok sayıda bıçak yarası, aortlarını, ciğerlerini ve kalplerini delik deşik etmişti.
50. Bölüm.
Sandra Lundgren yatak odasından çıktı ve biri onu arkadan izliyormuşçasına tüyleri diken diken oldu. Sabahlığının yere değecek kadar uzun olan kuşağını sıktı, aldığı ilaçlar gün boyunca uykulu hissetmesine neden oluyordu. Mutfağa gitti, buzdolabını açtı ve çikolatalı pastanın geri kalanını çıkarıp tezgaha koydu. Gözlüklerini düzeltirken sabahlığı bir kez daha açılarak karnını ve gevşek iç çamaşırını ortaya çıkardı. Ürpererek geniş ağızlı bıçağı tablasından aldı, küçük bir dilim pasta kesti ve bir kaşık kullanma zahmetine girmeden ağzına attı. Stefan'ın çizgili sabahlığını kullanmaya başlamıştı, hem de bu onu üzdüğü halde. Fakat sabahlığın göğüslerinin üstündeki duruşu, düşük omuzları ve manşetlerinden sarkan ipler hoşuna gidiyordu. Açılır kapanır kanatlı masanın üstündeki şamdanın yanında Södertörn Üniversitesi Akademisi'nden gelen mektup duruyordu. Sandra mektubu 30 kez okumuş olmasına rağmen tekrar gözden geçirdi. Yaratıcı yazarlık programının yedek listesindeydi. Annesi başvuru formunu doldurmasına yardım etmişti. Sandra o zamanlar kendini başvuru yapacak kadar güçlü hissetmiyordu ama annesi bu programa kabul edilmesinin onun için ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Sandra bahar döneminde kabul edilmediği söylenince ağlamıştı. Bu büyük olasılıkla biraz abartılı bir tepkiydi. Ne de olsa hiçbir şey değişmemişti. Sadece kariyer danışmanlığı programının 4. dönemine devam edecekti o kadar. Mektubun ne zamandır girişteki eski posta yığını arasında durduğunu bilmiyordu ama onu az önce tekrar okumuş ve mutfak masasına koymuştu. Annesine telefon edip onu haberdar etmeye karar verdi. Pencereye baktı ve yolun diğer tarafında Winter Weekend'e doğru yürüyen iki adam gördü. Zemin katta oturuyordu fakat insanların bazen durup pencerelerinden içeri bakmalarına hala alışamamıştı. Koridordaki ahşap zemin gıcırdadı. Sandra bunu yetişkin bir insanın usulca yürümeye çalışırken çıkardığı sese benzetti. Mutfak sandalyelerinden birine oturup numarayı tuşladı. Bağlantı kurulurken telefonu kulağına götürerek mektubun köşesiyle oynadı.
"Selam anne benim," dedi.
"Selam tatlım. Ben de tam seni arayacaktım. Bu akşam ne yapacağını iyicene düşündün mü?"
"Ne gibi?"
"Yemeğe gelmenden bahsediyorum."
"Ah evet, sanırım pek havamda değilim."
"Yine de bir şeyler yemen gerekiyor. Gelip seni arabayla alabilirim ve dönüşte de bırakabilirim."
Sandra aniden bir ışırtı duydu ve giysilerle ayakkabıların bulunduğu karanlık koridora baktı.
"Bunu yapmama izin verir misin tatlım?"
Sandra "pekala" diye fısıldayarak elindeki mektuba baktı.
"Ne yemek istersin?"
"Bilmem ki."
"Rüdberg usulü et mi pişirsem?" Dipnot: İsveç'te kavrulmuş soğan, patates ve kremalı hardallı bir sosla servis edilen geleneksel bir et yemeği.
Genellikle onu seviyorsun. Hani etlerin kuşbaşı doğrandı.
Sandra, tamam anne diye araya girerek banyoya girdi. Prozac folyosu küvetin kenarında duruyordu. Yeşilli beyazlı kapsüller sıralı plastik kaplamaların içinde parlıyordu. Sandra aynadaki yansımasına baktı. Arkasında kalan banyo kapısı açıktı ve koridoru görebiliyordu. Orada biri duruyormuş gibi görünüyordu. Sadece siyah yağmurluğuna baktığını bildiği halde kalbi duracak gibi oldu.
Üç silahşörler bugün öğle yemeği için dışarı çıktılar.
Sandra banyodan çıkarken annesi kız kardeşleriyle Vauxhall Oteli'ne gittiklerini, patates püreli, kırmızı yaban mersini reçelli, erimiş tereyağlı, baltık, ringa balığı yediklerini ve düşük alkollü, leziz bir soğuk bira içtiklerini anlattı.
Sandra, Malin nasıl diye sordu. Annesi bir harika diye cevap verdi. Her zaman bu kadar pozitif olmayı nasıl başarıyor bilmiyorum. Son radyoterapi seansını aldı ve kendini oldukça iyi hissediyor. İnsan İsveç'te yaşadığına seviniyor doğrusu. Malin tedavi masraflarını tek başına asla karşılayamazdı.
Bu aşamada yapabilecekleri başka bir şey yok mu? Carolina, hep birlikte Jamaika'ya taşınmamız ve aylak aylak oturarak paramız bitene kadar esrar içip güzel yemekler yememiz gerektiğini düşünüyor.
Sandra gülümseyerek, ben de sizinle gelirim dedi.
Annesi, Carolina'ya haber veririm diyerek güldü. Telefon ısınmış ve Sandra'nın yanağına yapışmıştı. Sandra telefonu diğer kulağına koyarak yatak odasına yürüdü ama aniden durdu. Pencereye bakmadan duramadı. Kırık jalüzilerin arasından büyük erik ağacının sallanan dalları görünüyordu.
Dördüncü döneminde okuyacağın kaynakların listesine göz attım dedi annesi. Hepsi iş piyasası, politikası hakkında.
Sandra belli belirsiz, evet dedi. Annesine Södertörn'e kabul edildiğini neden söylemediğinden emin değildi.
17. ayrımın sonu. Sayfa 200.